Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre ve sevgili hocam Halil Kurt hocamla birlikte programımıza başlıyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu akşam da inşallah gündeme dair önemli başlıkları değerlendireceğiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, merhaba.
Evet, yine gündem dopdolu ve bu gündemin ilk sıralarında da Gazze ve Gazze sonrası ya da ateşkes sonrası Gazze'nin ne olacağına dair gündemler oluşturuyor. Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları deyim yerindeyse hocam gündeme bomba gibi düştü. Dedi ki Trump, Gazze'nin yönetimini devralacağız ve Filistinlileri de Mısır'a, Ürdün'e göndereceğiz. Bunu daha sonra tekrar etti, bir kez daha söyledi. İsrail bize Gazze'yi devredecek dedi. İsrail'in böyle bir hakkı var mı? Bunu konuşalım ve Trump'ın böyle bir hakkı var mı? Gazze'yi, yani üçüncü bir ülke toprağını, farklı bir ülke toprağını devralma yetkisi var mı? Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Önce hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Önce hak kavramından bahsedecek olursak bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, inanç kodlarımızda haklı olan güçlüdür. Yani evet, gücün kaynağı haktır. Bu nedenle bazen Fatih Sultan Mehmet Han'ın bile mahkemede hakimin önünde
aleyhine oturup karar verir.
Karara da boyun eğdiğini görüyoruz. Fakat bugün Amerika'nın başını çektiği küresel kapitalizmde ise haklı olmak için güçlü olmak gerekiyor. Yani hakkın karşıtı güçtür. Yani ben güçlüyüm, o halde haklıyım. Şimdi bu pencereden baktığımızda bugün Trump'ın da, Netanyahu'nun da, İsrail'in, Amerika'nın Filistin'de yapıp ettiği bütün zulümler, katliamlar, vahşetlerin hepsi bu mantaliteden ortaya çıkıyor. Yani güç bende, o halde ben istediğimi yaparım, kimse de bana karışamaz mantığından ortaya çıkıyor. Bir de Anadolu'da cahil cesareti derler. Şu anda biz Trump'ı böyle bütün işte uluslararası işte stratejistler konuşuyor filan. Ya Trump dediğiniz insan sonuçta şehrin dışındaki arsaları küçük fiyatlarla alıp, düşük fiyatlarla alıp sonra onun üzerine binalar yapıp satan yapsatçı, bizim yani Türkiye'deki bu Karadenizli müteahhitlerin biraz büyük şeklini, evet, düşünelim. Bu insan tamamen olaya kendi zaviyesinden ve menfaat ölçüsünden bakıyor. Yani bu insandan biz uluslararası diplomasi, nezaket, şunu bunu beklemek doğru bir şey değil. Bir diğer konu da kültürel farklardır. Yani şöyle bir sosyolojik örnek vereyim. Yani diyelim ki bir Amerika'da bir genç kızı, bir erkek arkadaşı gelir babasının yanında. İşte biz sinemaya, tiyatroya gideceğiz, alır götürür, gezerler tozarlar, gece yarısı gelir. Bir Erzurum'daki bir aileye bunu nasıl söyleyemezse, bu kültür farklılığı var, evet, ise. Şimdi Trump'ın dünya görüşünde şöyle bir şey vardır. Para yapmak diyorlar, para kazanmayı Amerikalılar. Yani bir insana $1 milyon bir yerden para geliyorsa onun artık bütün kutsalları bir kenara gidiyor. Evet. Diyor ki ben diyor nasıl olsa işte Ürdün'e, Mısır'a, Arap ülkelerine söz geçiririm. Onlar oraya gitsin. Körfez'deki ülkelerden de para getiririz. Onlara güzel evler yaptırırız. Deriz ki bakın her taraf eviniz yıkılmış. Size burada güzel evler veriyoruz. Gazze'lilerin de koşarak oraya gidebileceğine hakikaten inanıyor bu insan. Çünkü Orta Doğu konusunda çok cahiller. Kürtlerle Türklerin 1000 yıldır savaştığına inanan ve öyle düşünen bir insan Trump'ın.
Tabii, son açıklamaları öyle.
Yani şeylere geçmiş, kayıtlara geçmiş, evet, sözlerdir. Bu nedenle bu coğrafyayı, buradaki kültürel kodları hiç bilmeyen ve sanıyor ki Gazze'liler koşarak onlara bir hazır böyle ev vaat edildiğinde gidecek sanıyor. Halbuki Filistinliler diyor ki biz Nekbe'de bunu yaşadık 1948'de. Şu an Gazze'dekilerin önemli bir kısmı İsrail'in çeşitli bölgelerinden oraya sürülmüş gelmiş insanlardır. Yani Gazze'deki bu kadar nüfus yoğunluğunun bir sebebi de budur. Diyorlar ki biz buradan bir çıktık mı daha bir daha bu coğrafyaya gelme şansımız yok. İkinci bir özellik ve dikkatten kaçan özellik şu. Gazze açıklarındaki hidrokarbon yatakları. Evet. Yani şu anda Mısır, Kıbrıs adası ve Gazze arasındaki o üçgende dünyanın en zengin hidrokarbon yatakları bulundu. Ve Mısır şu anda bunu çıkarıyor bir kısmını. İsrail kendi ihtiyacını karşıladığı gibi doğalgaz ihracatçısı bir ülke konumuna geldi. Fakat rezervin önemli bir kısmı, az bir kısmı İsrail'in o münhasır ekonomik bölgesinin, daha önemlisi Gazze'nin. Evet. Şimdi Gazze'yi bir şekilde yutarak bir Gazze'nin açıklarındaki bu hidrokarbon dediğimiz petrol doğalgaz yataklarına sahip olmak. Bir diğer konu da Gazze şeridi. Hakikaten dünyanın çok güzel, yani nasıl diyelim, bizim Bodrum, Marmaris, Antalya, Riviera diyorlar Batılılar. Evet. Hakikaten onlara göre bir Riviera bölgesi ve turistik potansiyeli olan bir şey. Diyor ki ben buraya 5 yıldızlı oteller yaparım. Gerekirse size de buradan, hani böyle tam yat sapçı mantığıyla, işte arsanı bana ver, sana da bir daire veririm, 5 daire veririm gibi, tamamen Gazze'lilere bunu teklif eden bir mantık. Şimdi gelelim işin hak konusuna. Ya zaten tamamen haksız, densiz, hukuksuz, ahlaksız. Yani bunu
arkasına bakarsan elinde
ne
kalıyor.
Kadar evet. Sayarsanız sayın. Yani şöyle bir Anadolu'daki insanın anlayacağı mantıkla şunu söyleyelim. Bir kızla bir erkek düşünün. Biri diyor ki Ali ile Fatma'yı ben evlendirmeye karar verdim diyor. Ali diyor ki ben evlenmek istemiyorum. Fatma da diyor ben evlenmek istemiyorum. Anne babalar da diyor ben vermek istemiyorum. Adam diyor ben istiyorum diyor. Ya Filistinler gitmek istemiyor. Mısır, Ürdün almak istemiyor. Sen kim oluyorsun da insanların yüzlerce, binlerce yıl yaşadığı topraklardan onları başka yere nakletme hakkını, evet, haddini nereden buluyorsun sorusu. Hani bu biraz da belki şer gibi görünen olayların arkasından hayır çıkar. Çünkü bu Filistin meselesinde Batılılar hala bu İsrail'in yancılığını yapıyorlardı, evet, son evet. 7 Ekim'e kadar. Ama şu anda
bu açıklamayla
bu
birlikte,
açıklamayla bu birlikte, bakın Avustralya, yani her evet. konuda Amerika'nın yanında duran İngiltere,
Almanya,
İspanya, Almanya, İrlanda, Fransa, hepsi dedi ya bu kadar saçma bir şey olamaz gibisinden. Bir de Trump çok güzel düşman biriktirmeye başladı. Kanada benim 51. eyaletim olacak dedi. Bakın Kanada ile ilişkiler, yani kuzeyindeki Kanada, güneyindeki Meksika ile arası bozuldu. Panama kanalına. Yarın bir gün eğer dünya buna ses çıkarmazsa neler olur dersiniz? Mesela Grönland adasını alacağım diyor. Grönland hem NATO üyesi hem de Avrupa Birliği üyesi, Danimarka'nın bir parçası. Avrupa Birliği ile ilişkileri gerildi. Yarın Trump derse ki Cebeli Tarık Boğazı da benim için önemli. Süveyş Kanalı da benim için önemli. İstanbul Boğazı da benim. Ne bu işin
sonu yok.
Sonu yok. Çünkü hani böyle biz çocukken bilye oynardık. Böyle bazen mızıkçılar vardı, cillazırdı. Yani adam ütülürdü, kabul etmezdi. Dolayısıyla bu Trump'ın yaptığı şey oyun evet. bozanlık. Yani dünyadaki hiçbir siyasi, hukuki mekanizmalara evet. uymayan bir şeydir. Bu yönüyle baktığımızda bir, Amerika'nın stratejik olarak, askeri olarak, ekonomik olarak bu kadar şey yapmaya gücü yok. Bunu bilelim. İkincisi, dünyanın en korkak askerleri İsrail askerleridir. Bu İbrani, Tevrat'a inanan bu insanlar biraz da sapkın inançlarından dolayı hep para biriktirmekle uğraşmışlardır. 2000 yıldan beri hiç askerlik yapmamışlardır, savaşmamışlardır, kılıç tutmamışlardır, silah kullanmamışlardır. Bugün bakmayın Amerika'dan aldığı son sistem teknolojiyle o masum insanların üzerine bomba yağdır. Yani. Tünelin içine giremediler.
Evet.
Bakın 7 Ekim'den bu yana bir avuç iç kadar bir bölgede yani dünya tarihi boyunca akla hayale gelmeyecek yıkımlar yaptılar ama korkaklar. Şimdi Amerika burada ne yapabilir? Amerikan askeri geldi diyelim. O Kassam mücahitleri, yani 3-500 tane Amerikan askerinin cesedi, 3-500 değil 3-5 tane gitse bile Amerika'daki evet. tepki, bu bizim savaşımız değil. Yani Amerika Vietnam'ı unutmamalı. Afganistan'ı unutmamalı. Tabii. Yani dolayısıyla bu olacak bir konu değildir. Her şerde bir hayır vardır. İnşallah bu Amerika da kendi sonunu getiriyor diyelim. Çünkü Amerika'nın silahlı gücü vardır. Fakat bu kadar yani Çin'den Kanada'ya, Meksika'dan Rusya'ya herkese savaşabilecek gücü yoktur. Ve bunun olmadığını da birisi Amerika'ya gösterecektir. İnşallah Filistin direnişi Batı'da da birçok hakikatin ortaya çıkması bakımından önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, bakalım görelim ne olacak planı. Trump'ın bu planları, bu açıklamaları nereye uzanacak, bunu göreceğiz. Çünkü dünyada herhalde o sarı öküzü kaptırmayacaktık pişmanlığını inşallah yaşamaz,
çünkü
değil mi?
Çünkü Gazze'liler diyor ki biz şekilde yurdumuzda öleceğiz diyor. Yani yıkılmış evi, taş taş üstünde kalmamış, geliyor evin yanına çadırı kurmuş bu soğukta ve hemen taşları dizip tekrar kendine bir hayat alanı oturtmaya evet çalışıyor. Şu anla itibaren bütün insanlığa düşen, sadece Müslümanlar demiyorum, bütün insanlık, Türkiye, hepimize düşen şey, Gazze'deki insanların lojistiğini nasıl sağlayacağımıza kafa yormamız gerekiyor. Yani soğuk bir taraftan gıda,
fırtına yaşandı.
Fırtına,
evet,
yani maalesef şu kış şartlarında biz Türkiye yöneticileri olarak, insanlar olarak bu evet Siyonistlerin mallarını boykot etmeye devam edeceğiz. Çünkü küresel kapitalizmin bir sloganı vardır: satamazsan batarsın. Onlar bize sattıkları için batmıyorlar, hala satabiliyorlar. Bu nedenle boykota siviller devam. Siyasilerimizin de, yöneticilerimizin de aklını başına toplayıp, mesela İslam İşbirliği Teşkilatı şu an acilen toplanmış olması gerekirdi şimdiye kadar.
Yani bu açıklama üzerine.
Yani şimdi toplanmayacak da veyahut da şimdi bir karar almayacak ne Arap Birliği, yani bunların olağanüstü toplantı çağrıları yapıp ve bütün üyeleriyle birlikte
tek vücut
olmaları gerekirdi.
Lazım.
Yani hakkını yememek lazım. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Ürdün'den bütün ülkelere bu kabul edilemez diye de direkt beyanat verdiler.
Evet. Şimdi gelelim ateşkese hocam. Yaşanan ateşkes öyle ya da böyle uygulanıyor. Gazze'de bir huzur hakim diyebiliriz bütün sıkıntılarına rağmen. Ama bir taraftan da İsrail işte bu anlaşmanın bütün maddelerine de uyuyor diyemeyiz. Çünkü evet, zaman zaman ateşkesi ihlal ediyor ve zaman zaman ticari iş makinelerinin girmesine izin vermiyor. Yardım tırlarının girmesine bazen müdahale ediyor. Ağır aksak bir şekilde devam ediyor ateşkes. Diğer taraftan da esir takasları vardı. Dördüncü tur tamamlandı. Orada yaşanan o manzaralar, daha doğrusu Kassam Tugaylarının esirleri serbest bırakırken gösterdiği o metanet, o dik duruş hakikaten dünyanın dikkatini çekti. Kassam'ı bitirdik dediler ama görüldü ki Kassam mücahitleri bitmemiş, daha da artmış, daha da çoğalmış ve bütün mevcudiyetiyle ortada duruyor. Bu yaşanan duruma nasıl dikkat çekersiniz siz de hocam? Buradan devam edelim.
İsterseniz Anadolu'da yaşanmış bir hikayeden örnekle sorunuza cevap vereyim. Bizim Çanakkale, Balkan harpleri, arkasından milli mücadele derken yeni bir rejim kurulmuş. Bu da artık tamamen batılı referanslara göre bir takım değişiklikler yapılmış. Bir batılı gazeteci diyor ki herhalde diyor artık Türkler Frigyalılar gibi, Lidyalılar gibi, Hititler gibi tarih sahnesinden silineceklerdir herhalde diyor. Bir gidip bakalım. Zaten dul kadınlar, yetim çocuklar, eli silah tutan insanlar çoğu şehit olmuş. Geriye kalanlar işte gaziler vesaire. Yani bu imajla gelmiş sanırım böyle Balıkesir taraflarında bir köyde 80'lik bir nine, 3 tane de yetim çocuk, böyle entarileri taş oyun oynuyorlar. Kadın bağırıyor, diyor ki Gazanfer, Muzaffer, Mücahit, gelin çorbanız hazır diyor.
İsimlere bak, evet.
Gazeteci bakıyor, Gazanfer, Muzaffer, Mücahit. Şimdi diyor ana baba ölmüş. Yiyecek bir lokma doğru dürüst
kalmamış.
Ekmeği yok. Bir 80'lik ninenin kanatları altında ve hala bu isimleri koymuşlarsa diyor bu millet yok edilemez. Şimdi bunu Gazze'ye getirelim. Yani insanların siz üzerine 15 aydır bomba yağdırıyorsunuz. açlıkla, ilaçsızlıkla, her şeyle tehdit ediyorsunuz ve bir an ortalık serbestleşince Gazze'nin kuzeyine koşarak gidiyor. Orada ölümün kol gezdiğini bilerek hemen evinin bir kenarına çadırını kurup orada gerekirse burada öleceğim diyor. Siz bu dirayette olan insanları öyle sana Ürdün'den ev vereceğim, Mısır'da bilmem şunu yapacağım deyip o insanları oraya götüremezsiniz. Trump da bunu yaparak sadece karizmasını çizdirmekle kalacak.
3-4 yaşındaki çocukların dik duruşunu
evet,
gördünüz mü hocam?
Evet, o kız çocuğunun sosyal medyadaki
Trump'a sesleniyor.
Sen git diyor Amerika'dan başka bir yere eğer kolaysa diyor.
Evet, hakikaten bu bilinç bu yaşlarda ortaya çıkıyorsa ki siz de vurgularsınız Filistinli insanların ne kadar aydın olduğunu, ne kadar hakikaten o bölgedeki insanlardan farklı olduğunu söylersiniz. Bu küçük yaşlardan itibaren bu şuur onlara verilmiş. Şimdi Gazze'de ateşkes tamam ama İsrail Batı Şeria'da aynı zulmü devam ettiriyor. Bombalama derseniz var, gözaltılar, katliamlar, insanları sürmeler. Yani Batı Şeria'da bir Gazze olma yolunda gidiyor gibi hocam, ne dersiniz?
Aynen. Şimdi biz İsrail'i özellikle Siyonist medyanın illüzyonuyla şöyle tanıdık. İşte Orta Doğu'nun tek demokratik laik devleti gibisinden. Bir laik değildir. Kökten dinci, fundamentalist bir Siyonist devlettir. Evet. İkincisi bu devlet kılıklı organizasyon tıpkı DAEŞ'in veyahut da PKK'nın, yani bir terör örgütünün bir alanı kontrol ederek oluşturmuş olduğu bir siyasi yapı olarak düşünün. Yani Ben Gurion'dan başlayın, yani İsrail Devleti'nin bütün Ariel Sharon'lara kadar hepsi daha önceki Irgun çetesinin, yani silahlı çete liderleri, köy basıp kadın çocuk demeden insanları katleden çete liderleri olmuşlar sana devlet başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı ve biz bu insanlardan normal işte ateşkese uymasını, insan haklarına saygı göstermesini, uluslararası hukuktan bahsediyor. Ya bunların böyle bir derdi yok.
Evet.
Bunlar mesela şu anda Gazze'de uluslararası konjonktür uygun olmayınca buldozerlerle gidiyorlar. Cenin'de, Nablus'ta, El Halil'de, yani Batı Şeria'nın bütün o yerleşim alanlarındaki altyapıyı mahvediyorlar. Su tesisatlarını, su borularını, elektrik tesisatlarını, yani düşünün ki bir insanın evinde elektriğin, suyun kesildiğini, yani kendi hayatımızdan şey yapalım. Ve orası artık yaşanılmaz hale getiren bir takım uygulamalar yapıyor. Buna da hiçbir gerekçe göstermeden yapıyor. Dolayısıyla biz İsrail bölgede bir devlet olarak değil, Amerika'nın ve Batı'nın bu bölgeye yerleştirmiş bir aparatı olarak ve bu anlaşmalara uymasını beklersek hata ederiz. Çünkü Oslo görüşmeleri vardır. Şöyle bir parantez açıp tarihten bir sahne sunmak istiyorum. Sovyetler Birliği dağılınca Rusya Federasyonu ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri içerisinden Yahudi nüfusun İsrail'e gelmesini istiyorlardı. Ve 90'lı yıllarda böyle Yasser Arafat'la Isaac Rabin arasında böyle sahte bir barış rüzgarı estirildi. Oslo görüşmeleri oldu. Bakın artık İsrail'de barış var filan derken bu 10 yıllık süre içerisinde 1 milyon civarında Sovyet bölgesinde yaşayan Yahudileri getirdiler. Baktılar ki artık bundan sonra gelecek yok. Sudan bir bahaneyle Gazze'yi bombalamaya başladı ve barışı bitirdi İsrail. Arkasından bu barış görüşmeleri yapan Isaac Rabin'i Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Igal Amir adındaki kökten dinci fundamentalist Yahudi bir genç
öldürdü.
Sebep ne? Diyor ki siz bu kadar bir avuç içi kadar bir yerde nasıl barış yaparsınız? Biz Nil'den Fırat'a kadar genişlememiz gerekir diyor. Yani bu üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi siz diyor bu davaya ihanet ettiniz diye devlet başkanını öldürdü adamlar. Dolayısıyla bunların sivili de böyle, üniversite öğrencisi de böyle. Yani siz buradan normal, sağlıklı bir böyle barış yapacak, sınırlara riayet edecek, uluslararası anlaşmalara uyacak bir devlet aklı beklemek çok saflık olur diye düşünüyorum.
Evet hocam. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın bir başka kararı, kararname imzalaması. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım öngören kararname imzalamış hocam. Hukuk devleti olmaktan bahsedilir. Özgürlüklerden bahsedilir. Demokrasiden bahsedilir ama bir taraftan da ABD Başkanı gerçeklerde dünyanın böylesine bir dönemde en büyük katliamlara sebep olmuş birini cezalandıran mahkemeye yaptırım uyguluyor. Az önce de bahsettiniz ya, güçlü mü, haklı, haklı mı, güçlü diye. Trump'ın bu imzasının anlamı
diyor
nedir?
Diyor ki mahkemeye, diyor ki sizin diyor o kurumsal yapının diyor finansmanını da ben sağlıyordum diyor. Artık diyor para vermeyeceğim size. Yani öyle bir dünya düzeni kurmuşlar ki her şeyi bütçeyle, parayla olarak yapmışlar. Ve de diyor parayı ben veriyorsam kararı da ben veririm mantığı var. Bir de yani Trump'ın Netanyahu'nun altına böyle koltuğu çekmesi yani bir uşağın efendisine hizmet eder gibi. Bu çok hazin bir durumdur. Aslında Amerika halkı açısından da çok düşündürücü bir durumdur. Yani bir avuç Siyonist sadece Orta Doğu coğrafyasında, Amerika içinde aynı şey söz konusu. Mesela Amerika'da bir istatistik rakam söyleyeyim. 20 milyon civarında Polonyalı var. Hiç kimsenin, yani içinde gücünde normal Katolik Hristiyanlardır. Ama 6 milyon Yahudi var Amerika'da, 5-6 milyon Yahudi var. İrlandalılar da o kadar var. Hiç kimse İrlandalıların Amerika'daki varlığı dikkat çekmez. Polonyalıların varlığı, Almanlar var çok fazla. Ama bakıyorsunuz her taşın altından çıkan bu Siyonistler Amerikan halkını da artık esir almış durumdalar. Çünkü parayı, sermayeyi, medyayı, bütün kritik noktaları ele geçirmişlerdir. Yani Türkiye'deki bu FETÖ'cülerin örnek aldıkları şablon budur. Diyor ki işte zenginleri, bürokratları, yani normal diyor 85 milyon ülkedeki insanlarla uğraşma diyor. 3-5 bin kişiyi ele geçirirsen diyor parayı ve şeyi, ülkeyi yönetirsin. Ve bu şu anda Siyonistlerin Amerika'yı da yönettiğini, yani Amerika mı İsrail'e yardım ediyor ve kontrol ediyor, İsrail mi Amerika'ya kontrol ediyor, o tavuk yumurta misali işte bu Trump'ın sandalyeyi çekerken gördük durum maalesef.
Evet, bir Amerikalı milyarder zannedersem isyanı var. İsrail diyor Trump'ı ve ABD'yi esir aldı diyor, işgal etti diyor. Hakikaten bu da çok dikkat
çekici. Kennedy dışındaki bütün Amerikan başkanları bu Siyonist lobiye boyun eğmek zorunda kalmıştır. Çünkü Kennedy bir tek bağımsız hareket etmeye çalışmış. Adamı suikastle katlediyorlar, suikastıyla öldürüyorlar. Araştıran da başına gelmedi kalmıyor. Şu an durum bu maalesef.
Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi sırasında ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'ın artık iki devletli çözümden yana bir şart koşmadığını, bu şartından vazgeçtiğini iddia etmişti. Suudi Arabistan buna cevap verdi. İki devletli çözüm olmadan İsrail'e normalleşme olmayacak dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu da buna cevap vermiş. Suudi Arabistan'ın Tel Aviv'le normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartını atıfta bulunarak Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurulabilir demiş. Biz de hep şunu söyledik yıllardan beri. Eğer ABD bir İsrail devleti istiyorsa Amerika'nın içinden bir eyaleti versin, orada İsrail devletini kurdursun diye böyle bir açıklama.
Şimdi Batı dünyası ve Arap dünyasının en büyük bu konudaki Trump'ın hezeyanları ile ilgili korkusu şu. Bakınız Suriye'den insanlar geçici olarak, bakın Türkiye 3 milyon insan geldi tekrar, bunun bir kısmı gidecek. Mesela Avrupa'ya gidenlerin bile önemli bir kısmı, Suriye'de normal bir düzen kurulursa bir kısmı dönecek. Şimdi Filistinlileri gönderdikleri zaman bakın 300 bin kişi değil 500 bin kişi, 2 milyon insan. Bu insanlar nereye gitse oranın demografik yapısını, oranın siyasi rejimini değiştirebilecek güçte insanlardır. Evet. Dolayısıyla Mısır bunu alıp da kendi ülkesi içerisinde sistemin değişmesine sebep olabilecek olaya girmez. Ürdün girmez. Avrupa zaten girmez. Dolayısıyla Trump sanıyor ki yani insanlara işte falan bölgeye ev yaptırırız getiririz. Yani bu işin bir de diyelim ki Filistinliler %100 bunu kabul etmezler de varsayalım kabul ettiler. Diğer ülkeler bunu almazlar. Çünkü bunun bu insanlar öyle boş insanlar değil. Eğitimli, duruşu olan ve çevresini etkileyebilen insanlar. Yani diyelim ki 100 bin Filistinli 3-5 milyon nüfuslu bir ülkeye gitsin, o ülkeyi değiştirip dönüştürebilecek kapasiteye sahip insanlar. Evet. O ülkeleri de kolay kolay kabul etmezler. Olayın bir de bu boyutunu dikkate almamız lazım.
Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam, Suriye geçici yönetiminin Cumhurbaşkanı Ahmet Şah'a ikinci yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı, Ankara'ya yaptı. İlk olarak Suudi Arabistan'a, yani doğduğu topraklara bir ziyaret gerçekleştirdi. Tabii Körfez sermayesi önemli Suriye'nin yeniden inşası açısından. Bu ziyareti, ilk olarak Suudi Arabistan ziyaretini konuşalım. Sonrasında da ikinci durağı olan Ankara'da neler konuşuldu, hangi anlaşmalar dikkat çekiyor ya da neler imzalanacak ve hangi konular öne çıktı, buna bakalım.
Evet, Ahmet Aşşara'nın ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmasıyla ilgili Türkiye'de de bir takım spekülatif açıklamalar oldu. Önce oradan başlayalım. Ahmet Aşşara doğum olarak Suudi Arabistan, babasının görevi gereği orada doğmuştur. Artı Suriye şu anda elektriklerin bile çok az yerde ulaşılabildiği, evet, altyapının tamamen tahrip olduğu, ülkenin tekrar inşası, ihyası, ayağa kalkması için işte 300 milyardan 500 milyar dolara kadar bir rakamdan telaffuz bahsediliyor. Bu işten anlayan işte ekonomistler, evet, tarafından. Peki bu para nereden gelecek? Bu paranın gelebilmesi için özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerin biraz sağlıklı ve sıcak tutulması gerekiyor. Ahmet Eşara ilk ziyaretini Türkiye'ye değil de oraya yaparak aslında bunu Türk devlet aklını da burada, tabii, yönlendirmesi söz konusu. Yani Türkiye ile çok fazla iç içe girmiş bir fotoğraf verirse bu sefer o Körfez'in ve Arap coğrafyasının buraya bakışı soğuk değişir, olabilir. Evet. Dolayısıyla o
dengeleri gözetiyor.
Dengeleri gözetilmiştir. Hatta ben diyorum ki Ahmet Eşhara'nın giyim kuşamından tutun da bu seyahat programına kadar birçoğunda, yani bu Türk devlet aklının ve oradaki bizim görevlilerin yönlendirmesinin olduğunu, evet, söyleyebiliriz. Yani bu işler öyle spontane olmuyor. İkinci olarak da Türkiye ziyaretine gelecek olursak, Türkiye ziyareti bir tercih değil, zorunluluktur diyoruz. Çünkü 900 kilometreye aşkın bir sınır komşuluğu var. Yani Suriye'nin etrafına, evet, baktığımızda zaten güneyinde bir İsrail tehdidi söz konusu. Ülkenin Fırat'ın doğusunda kalan bölgesi işgal altında. Hem İsrail ile hem de bu YPG, SDG, PKK unsurlarının temizlenmesi konusunda Suriye'ye el verecek, teknolojik olarak, ekonomik olarak, askeri olarak yardım edebilecek yegane ülkenin de Türkiye olduğunu biliyor. Peki Türkiye Suriye'ye yardım edecek mi sorusuna gelince, düşmanlarımız ortaktır.
Evet.
Çünkü Türkiye her ne pahasına olursa olsun Fırat'ın doğusundaki bu PKK varlığının ortadan kaldırılmasını, yani özellikle federasyon ve benzeri yapıların olmadan üniter bir Suriye devletinin var olması Türkiye'nin birinci tercihi. Bunu hem istiyor hem de aslında Ahmet Eşhara'ya diyor ki bak, bu bizim tercihimiz ama sizin de menfaatinize olan bir konudur gibisinden. Dolayısıyla da bu ziyaretin, evet, bu şekilde değerlendirilmesini söyleyebiliriz. Çünkü İsrail'in şöyle bir amacı var. Bölgede Yemen'den Toroslara kadar hiçbir tane düzenli bir devlet yapısı olmasını istemiyor. Böyle aşiretlerin, kabilelerin birbiriyle çatıştığı ve İsrail'in de çok rahat at oynatabildiği, hı-hı, bir coğrafya hedefliyor.
Kolay lokma istiyor.
Yani şu anda dikkat edin, rejim devrildikten sonra hava güç sistemleri ortadan kalkan Suriye'yi ne yaptı? Bütün hava savunma sistemleri olmayınca
mühimmatlarını
istediği şekilde imha etti, bombaladı. İşte İsrail'in istediği tam da böyle bir şey. Yani Ürdün'de böyle olsun, Suudi Arabistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de, yani gitsin istediği yerde istediği operasyonu yapsın, istediği sonuçları alsın, ona da kimse
hesap sormasın
istiyor. İşte Türkiye bunu gördüğü için güçlü bir Suriye'nin olması Türkiye açısından da önemlidir. Bu nedenle bu bir tercih değil, zorunluluktur diyoruz. Bu görüşmede ekonomik olarak bazı acil bir takım anlaşmalar yapıldı. Çünkü Suriye'de hayat normale dönmeli ki
tabii
buradaki insanlar yavaş yavaş ülkelerine dönsün. Mesela ben Adana'ya gittiğimde geçen ay orada işte tanıdığım Suriyelilere dedim ki dönecek misin? Elbette döneceğiz diyor. Yani bizim burada geçici olarak varlığımız duruyor. Ama diyor gittiğimiz köyümüze daha elektrik yok diyor. Yani artı çocuklarımızın burada okulu var. Yani orada bir insanların yaşayabileceği ortam olursa o insanlar gidecek. Bağına, bahçesine, şehirde oturuyorsa fabrikalar, organize sanayi bölgeleri çalışacak duruma gelecek, gideceklerdir. Şimdi siz bu insanlara hadi gidin demekle olmuyor. İşte Türkiye Suriye'ye bu konuda yardımcı olarak aynı zamanda kendi içerisindeki bu
yüklerinden
de kurtulmuş olacak. Karşılıklı kazan politikası. Ayrıca savunma alanında Suriye ile Türkiye yakın bir gelecekte bir anlaşma imzalayabilir. Bunun sebebi de şu: eğer güçlü bir Suriye olursa, Türkiye ile müttefik halinde bir Suriye olursa biz Golan'da İsrail'in ensesinde boza pişiririz. Ama tam tersi, kendi içerisinde Afganistan benzeri silahlı grupların birbiriyle çatıştığı bir Suriye olursa bu defa İsrail bizim Suriye sınırımızdan sürekli bize operasyon çeker. Dolayısıyla Suriye'nin ayakta ve güçlü bir devlet yapısının olması gerekiyor. Kaderin bir bize getirmiş olduğu istisnai bir durum var. Bu Esad rejimi 60 yıldan fazladır. Hem işte İran, Rusya ekseninde, mesela PKK'nın ilk küvezde beslenip büyütüldüğü yer olsun, her konuda Türkiye'nin aleyhinde ve Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla arasında bir bariyer olan Suriye şimdi bizim en yakın müttefikimiz konumuna gelen bir ülke oldu. Bunu da iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
İddialar arasında hocam iki askeri üssün Suriye'de kurulacağı, Türkiye'nin Suriye'nin hava savunmasını idare edeceği yönünde açıklamalar yansıdı basına. Bu konularda önemli şüphesiz.
Şimdi bu tür konular özellikle savunma sanayine yönelik konuları siz yapmadan söylerseniz birileri boğuyor onu. Siz ancak bir şeyleri yapıp edip ondan sonra diyorsunuz ki işte Şam'ın şu bölgesine radar sistemi kurduk diye duyurabilirsiniz. Onu yapmadan söylemek de doğru bir şey değildir diye düşünüyorum.
Evet, Ahmet Şahra'nın eşi de Suudi Arabistan'da Kabe'yi tavaf ederken ilk kez görüntülendi. Türkiye'de de Emine Erdoğan'la birlikte poz verdiler ve bu da dünya kamuoyunda dikkati çekti. Ahmet Şahra'nın eşinin dedeleri Osmanlı yöneticilerinden olduğu ifade ediliyor. Böylesine bir bağ da söz konusu.
Yani kanımız kanımıza karışmıştır ifadesi kullanıldı. Yani biz bu coğrafyanın asli unsuruyuz. Trump ve Netanyahu böyle vahşice hareketler yaptıkça Türkiye'de siyasi, ekonomik ve askeri olarak kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca bir anaç tavuğun etrafında o civcivlerin toplanması gibi bütün bölge ülkelerinin Türkiye'nin etrafında yakın bir gelecekte olduğunu da görebilirsin.
İnşallah hocam. Şimdi tam da bunlar konuşulurken NBC News'ten bir iddia geldi. ABD Suriye'den 90 gün içinde çekilebilir şeklinde. Pentagon'un bir hazırlık içerisinde olduğu ve 30, 60 ve 90 gün içinde askerleri çekmek için plan hazırladığı iddia edilmiş. Çekilmenin ne zaman başlayabileceği ise belirtilmemiş. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi, yakın mı sizce askeri çekilme?
Ben Amerika'nın bölgede yani çok istisnai durumlar olmazsa yakın bir gelecekte asker çekeceğini, en azından Suriye'den Irak'a kaydırır oradaki evet. üstlerdeki ağır silahlarını ve askerlerini. Ancak bölgede İran ve İsrail'in kolay kolay vazgeçmeyeceğini, yani evet. Diyelim ki oradaki SDG, YPG unsurlarının anlaşmaya razı olsa bile bunu İsrail'in ve İran'ın kabul etmeyeceğini, hatta bizim bir çözüm süreci vardı meşhur. Yani Türkiye'deki bir takım aktörler bunu bir noktaya kadar kabul etmişken, işte Kandil'deki baronlar, işte yurt dışından beslenenler böyle bir şeyi kabul etmemişlerdi. Evet. Bu nedenle de gözden kaçan bir şey var. Membiç'in güneyindeki köylerde bir intihar saldırısında evet, evet. onlarca kişi hayatını kaybetti. Bundan sonra sık sık göreceğimiz hadiselerden biri İran ve İsrail'in parmağının olduğu bir takım suikastler, patlamalar, intihar saldırılarının olduğunu göreceğiz. Çünkü bu bölgeden kolay kolay parmaklarını, ellerini, kollarını çekmeyeceklerdir. İşte bunun için de safları sıklaştırmak gerekiyor. Hı hı. Hatta Dürzilerin bölgesiyle ilgili konular bile daha bir netliğe kavuşturulmadı. Evet. Yani şu andaki mevcut rejim silahlı grupları bir araya getirebildi. Bu bir başarıdır. Nusayri bölgesi dediğimiz bu Akdeniz kıyısındaki Tartus ve Laskiye bölgesi ayrılabilir falan deniyordu. Orada da güvenlik sağlandı. Ama Fırat'ın doğusu ve Dürzilerin yaşadığı o İsrail sınırındaki bölge hala daha mevcut yönetimin kontrol edemediği alanlardır. Buraların bir şekilde zapturapt altına alınması, evet. petrol ve su kaynaklarının milli hükümete bağlanması, işte bunun için de Türkiye derinden ve stratejik olarak hem bilgilendirme yapıyor hem de destek veriyor yeni yönetime. Evet.
Yeni yönetim demişken hocam, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye'de Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmet Şara ile yaptığı görüşmede yeni görevinde başarılar dilemiş, tebrik etmiş Şara'yı. Fransa yeniden Suriye sahasına geri mi dönüyor sorusu gelebilir. Akla ne dersiniz?
Fransa yani rol kapma Macron
bilhassa değil
özellikle mi? Rol çalmaya çalışıyor. Bunu da beceremediği için eline yüzüne bulaştırıyor. Mesela bunun birçok örneğini de Afrika'da da görüyoruz. Bu Libya hadisesinde evet. de oldu, Suriye'de de oldu. Fransa 2. Dünya Savaşı'nın galipleri ve Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip bir ülke olarak işte Afrika'nın 1/3'ünü, dünyanın birçok yerinde hala deniz aşırı sömürgeleri olan, nükleer silaha sahip olan, veto hakkına sahip olan bir ülke. Fakat zaman içerisinde Fransa askeri olarak, ekonomik olarak bu gücünü yitirdiği için, nasıl ki Osmanlı 3 kıtaya hükmetmişti, 1800'lü yıllara gelindi de hasta adam gözüyle bakıyordu. Yani Osmanlı'nın askeri, teknolojik, ekonomik altyapısı o kadar bölgeyi kontrol etme, ihya etmeye yetmediği için birileri buraları tırtıklamaya çalışıyordu. Şu anda Fransa'da mevcut kontrol ettiği bölgelerden yavaş yavaş çekilmek zorunda kalıyor ki Suriye'de tekrardan etkinlik kurması diye bir şey söz konusu değil. Olsa olsa Türkiye ile birlikte oradaki bir takım projelerden pay kapmak diye düşünülebilir.
Peki hocam. İran ile ilgili bir iki haber var. Onlara da bakalım. Suriye'nin yeni yönetimiyle birlikte Lübnan'la İran arasında bağ kopmuştu. İran lideri Ayetullah Ali Hamane Lübnan'la ilgili yeni bir kararname imzalamış ve Hizbullah lideri Naim Kasım'ı Lübnan'da din işlerinin yönetilmesinde kendi vekili olarak tayin etmiş. Lübnan'da da Hizbullah bayağı bir güç kaybetti. Suriye'de devrimle birlikte de hem İran hem Lübnan kaybedenler arasında. Hamane'nin bu kararnamesi sizce ne anlama geliyor?
Hala yıkılmadım, ayaktayım. Biz Lübnan'da hala etkin aktörüz demeye çalışıyor. Fakat gözden kaçırdığı bir nokta var. Lübnan'ın demografik yapısına baktığımızda şu an %30 civarında özellikle Beyrut'tan İsrail sınırına kadar Güney Lübnan'da bir Şii nüfus söz konusu. Ancak 1/3 Sünni nüfus vardır. 1/3 de Hristiyan, işte Katolik Maronisinden Ortodoks Ermenisine kadar ve bu Şiilerin dışındakilerin hepsi de İran'a karşılar burada. Yani siz %30'luk bir nüfus kitlesiyle ki onların da tahakküm etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Bu yönüyle baktığımızda şimdiye kadar bunu el altından yaptı. İşte Hizbullah gibi bir Lübnan ordusundan daha güçlü bir silahlı yapı oluşturdu. Ama buraya kadar artık İran'ın Lübnan'da da bundan sonra bu Suriye bacağı kesildikten sonra eski etkinliğinin yavaş yavaş azalacağını, bakın kalmayacağını demiyorum. Hala Lübnan'da belli bir ağırlığı olacaktır İran'ın ama hiçbir zaman da bu birkaç yıl öncesi
dönemeyecek.
Yani 7 Ekim öncesi gücüne asla bir daha İran'ın Lübnan'da döneceğini sanmıyorum ve Türkiye'nin etkisi bundan sonra daha fazla olacaktır. Çünkü Suriye her zaman Lübnan üzerinde etkindir. Çünkü Suriye'nin içerisinde bir parça gibidir Lübnan. Dolayısıyla Lübnan'da Suriye'nin etkisi ve buna karşılıklı Türkiye'nin Suriye'deki imar inşa faaliyetleri önce orta gözüyle Sünni Müslüman nüfus üzerinde, hatta Arapların, Suudi Arabistan'ın mesela o önceki yönetimde başbakanın
Hariri
ailesi Suudi Arabistan kralının kız kardeşiyle evliydi. Yani Suudi Arabistan'la da akrabalık bağları var. Dolayısıyla Suudi Arabistan, Türkiye, yani Filistinli göçmenler, yani oradaki Şii nüfustan daha fazla bu Arap, Sünni ve Türkiye'ye de sempatiyle bakan nüfus olduğunu düşündüğümüzde İran'ın çok fazla burada artık etkin olamayacağını söyleyebiliriz.
Peki hocam. Pezeşkiyan'ın bir nükleer silah açıklaması var. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın kitle imha silahları üretimine karşı olduğunu belirterek nükleer silah peşinde değiliz. İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrininin de masum insanlara soykırım uygulamak kabul edilemez demiş.
Ya İran tribünlere hoş gelen, kulağa hoş gelen tribünlere yönelik söz söylemede mahir bir ülkedir. Evet. İran'da 7'den 70'e herkes şunu bilir ki İran'ın kırmızı çizgilerinden biri nükleere yapmış olduğu yatırımlar. Yani nasıl ki İsrail'de teşbihte hata olmaz, 7'den 70'e bütün o Yahudiler Filistinleri yok etmek ister, ülkesinden sürmek ister. Yani kendi aralarında bir takım anlaşmazlıklar vardır ama söz konusu Müslümanlar ve Filistinler olunca aynı şeydedir. İran'da da her görüşten, her düşünceden rejim karşıtı olanlar bile nükleer enerji konusunda hemfikirlerdir. Dolayısıyla İran nükleer silah da yapmaya çalışıyor. Uranyum zenginleştirmesi yapıyor. Dünyanın ambargosuna rağmen bunu yapıyor. Fakat işin garibi, dünyada en çok silah satan, mesela dünyada Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olan ülkeler en çok barıştan söz eden ülkelerdir. Nükleer konusunda da demek ki İran belli bir noktaya geldi ki artık barıştan filan söz ediyor. Yani insanın aynesi iştir, söze bakılmaz derler ya, böyle bir şey bu.
Peki hocam, şimdi Ukrayna-Rusya savaşına bakalım. Yine savaş şu sıralar kızışmış durumda. Fakat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir açıklama var. Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söylemiş. Trump'ın gelişiyle birlikte bir savaşta son nokta olacak diye düşünülüyordu. Zelenski'den gelen bu açıklama acaba Putin'i de masaya yönlendirir mi?
Yani şimdi Zelenski ve Ukrayna barış yapmak istiyor, doğru. Evet. Rusya da barış yapmak istiyor. Fakat burada sıkıntı şu. Rusya Ukrayna'nın toprak olarak da nüfus olarak da yaklaşık %20'sini ele geçirmiş durumda. Evet. Ve bu ele geçirdiği Zaporizhya, Donbas, Kırım bölgelerinde nüfusun da ekserisi Rusça konuşan Rus kökenlilerden oluşuyor ve Rus taraftarı. Şimdi barış istiyorlar ama Rusya diyor ki herkes bulunduğu yerde kalmak kaydıyla diyor. Yani bu %20'yi ben alacaksam barış yapalım. Her şey buradan itibaren devam etsin. Ukrayna'da diyor ki ben topraklarımdan çık. 2022 evet. öncesine gidelim. Dolayısıyla barıştan anlaşılan
iki tarafta farklı şeyler
farklı
anlıyor.
Şeyler anlıyorlar. Bu nedenle burada bir ateşkesin ve barışın nasıl olacağı konusunun en büyük problemi Rusya'nın ele geçirdiği bu yaklaşık %20'lik Ukrayna topraklarının akıbetinin evet. ne olacağı sorusuna cevap verirsek barış da ona göre şekillenecektir diye. Yoksa her iki tarafta samimi olarak savaşı bitirmek istiyorlar. Yoruldular çünkü.
Peki hocam. Şimdi Yunanistan'a bakalım komşuya. Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de devam eden sismik hareketlilik ve peş peşe depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edilmiş hocam. 11 bin kişi adayı terk etmiş ve tsunami endişesi var. Neler olabilir bu sismik hareketlilik sonucu korkuluyor açıkçası. Türkiye'nin de tabii ki kıyıları söz konusu. Neler söylersiniz hocam? Siz de bir coğrafyacısınız.
Evet. Adalar Denizi dediğimiz işte Türkiye Yunanistan arasında yer alan bu denizin içerisinde çok sayıda ada var. Fakat evet. Adaların bir kısmı bu tektonik olarak karaların çöküp suların denizi istila etmesiyle meydana gelmiştir ve birçok ada da kayalıktır zaten. Aslında alçak yerler su basması neticesinde yüksek kesimler ada halinde kalmıştır. Bu birçok ada bu şekildedir. Fakat bu bahsedilen bölgede bir de volkanik aktivite vardır. Mağmanın yer kabuğunun delerek yüzeye çıkması sonucu püskürttüğü lavların soyup katılaşmasıyla oluşan ada tipleri vardır. Bu bahsedilen bölge böyle bir noktada ve bu volkanın aktivitesi sırasında da sismik aktivite söz konusu. Bu tür sarsıntıların böyle bizim Marmara depreminde olduğu gibi veya bu Maraş depreminde olduğu gibi büyük yıkıcı etkisi olmaz. 4-5 şiddetinde olan bir sismik aktivitedir. Fakat bu bölgede özellikle Fethiye bölgesinde uzun bir dönemden beri tektonik bir deprem olmadı ve şu anda en çok mesela ben 3-5 yıl önce şunu söylüyordum. Antakya evet. bölgesi tarihte 7 defa yerle bir olmuş ve burada da tektonik bir deprem riski vardır ve oldu. Fethiye bölgesi başta olmak üzere orada uzun bir dönemden beri bir tektonik bir deprem olmadı. Bunlar bu volkanik titreşimlerden çok fazla bir korkulmaması gerekir ama esas tektonik deprem olursa Allah muhafaza çok daha etkisi fazla olur.
Peki hocam. Son olarak Türkiye'nin yeni nüfusu da açıklandı. Buna bakalım ve programımızı noktalayalım hocam. 292.567 kişi artmış Türkiye'nin nüfusu ve 85.664.944 olmuş. Tabii burada öne çıkan bir konuya bakacak olursak yaşlı nüfus artmış, ortanca yaş yükselmiş.
Şunu ifade edelim öncelikle. Bundan 20 yıl önce yani Türkiye nüfusu 60-70 milyonlardayken Türkiye'de her yıl 1 milyon nüfus artışı olurdu.
Evet.
Ama şu anda 85 milyona geldik. Nüfus artışı değil bu aslında. Olayı şöyle düşünelim. Yani siz otobanda 140'la gidiyorsunuz. Birden ayağınızı gazdan kestiniz. Vitesi boşaldınız. Aslında gitmiyorsunuz ama o hızla devam ediyor. Bir süre sonra o duracaktır. Şu anda Türkiye'de doğurganlık çok çok yani Avrupa'nın 50 yılda geldiği noktaya biz 15-20 yılda geldik. 1,5'un altına düştü bazı bölgelerde ve Türkiye'nin en büyük milli güvenlik tehdidi önümüzdeki 10 yıllar içerisinde ölenlerin yerini doğanların almamasıdır. Bakın Almanya Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip ülke konumunda. Her yıl 1 milyon civarında insan ölüyor ama doğanlar onu karşılayamadığı için 250-300 bin, 500 bin nüfus dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyor. Ve 20 milyon Almanya'da, bakın 85 milyonu, 20 milyonu Alman doğumlu olmayan insanlardan oluşuyor. Bu 80'den beri gelen bir şey. İşte bizim de bundan sonra, biz hep böyle Suriyeliler gitsin falan diyoruz. Bu doğurganlık bu şekilde devam ederse, Suriyeli göndersiniz Afgan gelir. Afgan'ı göndersiniz Somalili gelir. Onu göndersiniz bir başkası gelir. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Bu nedenle Türkiye'deki gençlerimize ben üniversitede hep şunu söylüyorum. Başarılı insan 30 yaşına kadar işini ve eşini bulan insandır diyorum.
Güzel. Evet.
Yani kariyer tamam ama bir insan 30 yaşından önce aile yuvasını kurmalı ve bir an evvel de çoluk çocuğa karışmanın yolları. Bu işte doğal olanıdır. Yani istisnalar olabilir ama biz şimdi doğal olan akışın önünü tıkadık ve maalesef Türkiye Batı ülkelerinde olduğu gibi zinanın ucuzlayıp evliliğin pahalı olduğu bir ülke haline geldi. Batı'da öyledir. Mesela boşanmalarda adamın nesi var nesi yok, kadın işte nafaka benzeri şeyler aldığı için evlilikler azaldı Batı ülkelerinde. Birlikte yaşıyorlar. Şu an Türkiye'de de yavaş yavaş yani o kadına bir takım şiddeti önleyeceğiz derken aile kurumu,
kadın istihdamını önceleyeceğiz derken
evet,
bir de
aile hocam? Kurumu neredesin ortadan kalkıyor. Önce nineyi dedeyi aileden çıkardık, çekirdek aile dedik. Şimdi de bu çekirdek ailede karı koca anlaşamaz duruma geldi. Çocuklar ortada kaldı. Bakıyorsunuz huzur evlerinin, yaşlı bakım evlerinin sayısı artıyor. Kreşlerin, anaokullarının sayısı artıyor ama doğumlar azalıyor.
Boşanmalar artıyor.
Boşanmalar artıyor. Bu da tekrardan şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Nüfus yağmur gibidir. Bakın son söz olarak nüfus yağmur gibidir. Yağmur rahmettir, berekettir. Evet. Ama siz bu yağmuru çok ani bir şekilde olursa sel olur, afet olur. Mesela Hindistan'da, Afrika'da, bazı ülkelerde çok aşırı bir nüfus artışı var. İşsizlik ve benzeri sebep oluyor. Ama bu yağmurun yağmaması kuraklıktır. Bu da bir afettir. Şu anda Türkiye'de belki 1950'li 60'lı yıllarda hızlı nüfus artışından filan şikayet ediliyor idi. Tam tersine şu an kurak bir periyoda gelirdi. Nüfus azalıyor ve nüfus azalırsa yani yağmur yoksa nebatat olmaz. Hiçbir şey olmaz. İşte nüfus azalırsa, nüfus yoksa hiçbir şey olmaz. Bu nedenle evet, her şeyin kaynağı nüfustur. Gençlerimize evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı ve düzgün bir aile hayatı kurmayı planlamaları, gelecek kariyer planlamalarının en başına koymaları gerektiğini tavsiye ediyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı noktalamış oluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya bir başka Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar, hoşça kalın.